Ayrım 19, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 251. Grizu. İngiliz fen heyetinin başında bulunan Berkeley kardeşlerin geceli gündüzlü faaliyetleri sonunda sonuçlarını vermeye başladı. Hazine-i Hassa adına ekonomik yatırımları hızlandıran heyet, havzaya tabur tabur asker işçi sokulmasına yol açtı. Yüzeyden daha derinlere inmenin zamanıydı. İşçiyi yüzeyde oyalamanın bir anlamı yoktu. Zengin kömür damarları derinlerdeydi. Bunun için kuyu tipi ocakları açmak, işçiyi kuyulardan derinlere indirmek, derinlere damar damar yayılmak gerekiyordu. Asker işçilerle yerli işçilerin bir bölümü, Kozlu'da Berkeley kardeşlerin gösterdikleri mevkilerde kuyular açmaya başladılar. Madenciler açmakta oldukları kuyuların adlarını hemen koydular. Gayya kuyuları. Bir yandan kuyular açılırken diğer yandan da tahtaraylar sökülüyor, yerine demir dekobil hatları döşeniyordu. Eski vagonlar kaldırılıyor, onların yerini limanlardan at ve katır arabalarıyla getirilen yeni saç vagonlar alıyordu. Kazmacılar yer altında bu yeni durumun yorumunu yapıyor, tartışıyor, destekliyor, karşı çıkıyorlardı. Bazıları Berkeley kardeşleri Allah'ın gönderdiğini söylüyordu. Yeni kazmalar kürekler gelmiş, yaygın olmamakla beraber sarıkların yerini çelik baretler, çarıkların yerini ise çizmeler almaya başlamıştı. Yeni karpit lambaları çoğalmıştı. Bu Allah'ın maden keşi acıdığının ve yardımını esirgemediğinin bir göstergesiydi. Bazıları ise bunu bir İngiliz oyunu olarak görüyordu. Derin kuyular açmak, maden keşi yer altında eritmek, çürütüp felfesleştirmekti. Bu iki İngiliz cehennemin ateşini yağmalamaya çalışan iki Karun'dan, iki açgözlü zebaniden başka bir şey değildi. Kozlu maden havzası arı kovanı gibi kaynıyordu. Galatalı bankerler, faizle para ve tohumluk tahıl dağıtanlar, hissedarlar, tahsildarlar, yeni yatırımcılar, fahişe çalıştıranlar, alacaklılar, borçlular, amele ve direk simsarları, bakkal ve kahve sahipleri. Ve tüm bunların tepesinde kumpanya sahipleri, fen heyeti. Havzayı öğleden sonra Ereğli Livası Kaymakamı ve Maden Nazırı ziyaret etti. İkindiye doğru ise sırtlarında birer göçük ölüsüyle iki katır ayrıldı havzadan köylere doğru. 12 numaralı ocaktan katıra bağlanmış bir katır ölüsü çıkarıldı sürüklenerek. Kumpanyaların birbirlerinden işçi çalmalarının ortaya çıkardığı huzursuzluğu gidermek için yapılan ortak toplantı dağıldı. Göçük haberini duyan ve koşturarak maden alanına gelen civar köyün kadınları maden alanına sokulmadı ve karanlıkla beraber öküz buyduran sis yeşili bir ayaz indi havzaya. Gece ekiplerinin yer altına akmalarından az sonra gündüz ekipleri yer üstüne çıkmaya başladılar. Galerilerde domuz damlarında karşılaşan, selamlaşıp hal hatır soran, birbirlerine yiyecek alıp veren, laf vuran, şimdik atan bu kara kalabalığın uğultusuna bekçilerin ıslıkları karıştı. Ekibin arkasından yeryüzüne çıkan Cemal ilk kez zorlu zorlu öksürüp ocağın girişinde sağda yığılı kömür ve taş toprak karışımı moloz yığınına tükürdü. Karanlık olduğu için tükrüğündeki kanı fark edemedi. ''Bu İngilizler geldi geleli öksürenlerin sayısı arttı.'' dedi Emin emmi. Ekip yorgun argın maden idaresinin yaptırdığı tahta barınaklara doğru yöneldi. Dingil yanında iki işçiyle depoya doğru yürüyen Kosor'u görünce Emin emmiyi onaylamaktan vazgeçip gülümsedi içten içe. ''Bu dümbüğün esnafını bırakıp kurcu kumpanyasına geçmesi iyi oldu. Cabbar artık bizi bırakır bununla uğraşır.'' ''Göreceksiniz, kurci cabbara kafayı takacak.'' dedi Ethem. ''Tevkif ettirip onu içeri attırdı mı Estefan'a da darbeyi vurmuş olacak.''
''Senin dediğin hiç olmaz.'' diye karşı çıktı Dingil Ali. ''İt itin ayağını ısırmaz. Her kumpanyanın bir cabbarı var. Cabbarlar olmasa kumpanyalar ayakta durmaz.''
''Doğrudur.'' dedi Emin emmi. ''Cabbarlar olmasa kimse gelip de çalışanı borçlandıran, aç bırakan bu ocaklarda çalışmaz. Sen çalışır mısın Ethem?''
''Çalışmam.''
''Bir de Cemal'e sorayım. Sen çalışır mısın Cemal? Vicdanına doğru söyle.''
''Çalışmam.''
''Cemal aga çalışmazsa?'' diye güldü Dingil.
''Hiç kimse çalışmaz.''
Barınakların bitişiğindeki çeşmede el yüz yıkayıp yattıkları yere girdiler. Döşemesi tahtadan, basık tavanlı, genişçe bir odaydı burası. Yataklar aralıksız iç içe serilmişti. Herkesin öte birisi torbasının içinde, yatağının başucundaydı. Fen heyetinin gelişinden sonra inşa edilen bu yatakhaneler, ayak kokusu ve bit hariç, üzülmezden gelenler başta olmak üzere işçilerin övgüsüne konu oluyordu. Herkes yatağına yerleşti. Az sonra Tabbasan Şükrü girdi içeri. Onu Hurşit'le Talip izledi. Yatakhanede onlardan başka üç ekip daha vardı. Öksürük, hırıltı, menteşesi gevşemiş gülüşler, esnemeler, amaçsız boş bakışlar, sabitleşmiş meraklar, güzel yemek hülyaları, uykusuzluk ve kaşıntı. Bu İngilizler kuyumuzu kazmaya geldiler. Cemal birkaç döşek öteden gelen bu fikrin doğruluk payı üzerinde düşündü. Bunu tam ters yönden gelen bir başka lakırdı izledi.
Keyif cabbarın keyfidir. Atına bindi, sandallardaki dostuna gitti.
O karının kocası üzülmez de göçük altında kalıp ölen bir herifmiş.
Cemal soluğunu keserek dikkatle dinlemeye koyuldu lakırdıları.
Cabbar'ın üç dostu varmış. Birini bilmem de ikisinin kocasını ocaklar yemiş.
Cemal'le birlikte Dingil'in de kulağı iş üzerindeydi.
Hayret, şimdiye kadar nasıl oldu da duymadım bu haberleri diye düşünüyordu.
Bu ilginç haberin kaynağı Sarı Mustafa'ydı. Kalktı onun yatağına doğru gitti.
Köylerde dul karılar çoğaldı, hovardalara gün doğdu diye sürüyordu lakırdı. Herkesin karısı tehlikede, Azrail alnımızın çatına bağdaş kurmuş. Kimin ne zaman ocak kurban olacağı belli değil.
Yatağına sırt üstü uzanmış konuşmaları dinliyordu Emine emmi. Herkes ölümden korkuyordu. Ölümden sonra karısını başkalarının kapmasından korkanlar da çoktu. Karılarından nefret edenler de çoktu. Nefret ettikleri bir kadını başkasının kapmasından neden korkuyorlardı? Kendisini birden ölmüş olarak düşündü Emine emmi. Karısının deli Davut'la evlendiğini hayal etti. Davut Mahide kadını güçlü kollarının arasında eziyor, karga gözlü töhmürüklüden kurtuldun benimsin diye bağırıyordu.
Göğsünün sıkıştığını hissetti Emine emmi, hafif terledi. Yıllardır Mahide'den kurtulmak isteyen bir insan olduğunu anımsadı. Peki öyleyse göğsünü sıkıştıran neydi? Deli Davut'un güçlü kolları mı?
Kadınların cinsel organlarının öküz derisinden kesilmiş, tahta çekişle dövülerek yuvarlak hale getirilmiş ve zeytinyağıyla da adam akıllı yumuşatılmış, sicimlerle sağlamca dikilmesini hayal etti. Karısından nefret eden herkesin öldükten sonra ortada kalan, dikilmiş bir karıdan korkmayacağı sonucuna vardı. Bu durumu Dingil'e sorup görüşlerini almak istedi. Ama onun ahlakı, namusu ve terbiyeyi aşan aşırı fikirlerinden korktu, vazgeçti. Dingil geldi az sonra, keyfi yerindeydi. Cemal'ın kalın yün döşeğine oturdu, çevresine şöyle bir baktı. Sesini kısarak,
''Bizim zorba uçkuru da ammada düşkünmüş.'' dedi. ''Her hafta sonu sandallarda Celil'in karısındaymış. Celil kimse, üzülmez de göçük altında ölmüş.''
Cemal Dingil'in kurnazlığını hemen sezdi. Belli ki verdiği bilginin bayrama ulaşmasını amaçlıyordu.
''Ben müzevir değilim Ali, bunları başkasına anlat.'' dedi.
Sezdirmeden Hurşit'e baktı Dingil. Söylediklerini duydum, sen merak etme dercesine gülümsedi Hurşit.
Delikanlının bayrama tutkun olduğunu bilen Dingil rahatladı. Oturduğu yerden kalkıp yatağına giderken,
''Sen de bir alemsin Cemal Aga yahu.'' diye homurdandı. ''Ne alakası var müzevirlikle şimdi? Şurada iki lafın belini kıralım dedik, pişman ettin ağzımı açtığıma. Kafamdaki fikirler kat kat birbirinin üstüne binmiş. Onları aç, havalandır biraz.''
Konuşmaları kulak misafiri olan Emine emmi Dingil'in Cemal'den sır koparmaya çalıştığını sandı. İhbarın değerden düştüğü bir yerde merakın da değerden düştüğünü ve hayatı yaşanılmaz hale getirdiğini düşündü.
''Doğru söyle Dingil'' dedi. ''Ölümden mi korkarsın yoksa karın başkalarına kalacak diye mi korkarsın? Doğru cevap isterim.'' ''Bu da nereden çıktı?'' dercesine durgunlaştı Dingil. ''Ben ölümden korkarım Emine emmi. Karı da neymiş?'' Kalırsa kalsın ortada. Ama şu da bir hakikat ki karımın benden evvel ölmesini isterim. Ortada bir aşk varsa aşk budur, gerisi yalan. Ölmeyenin ölene döktüğü üzüntü ölümden beterdir. Bu bir. İkincisine gelince ben üzülür müyüm? Harbi konuşmak lazım, üzülmem. Çünkü karım beni defalarca öldürdü, defalarca diriltti. Şimdi kalkıp benim bu halimle Leman ölünce üzülmem doğru olmaz, sahtekarlıktır. Bu dünyada herkes evlenir, belasını bulur. Ondan sonra da geberir gider. Ben kendi tokmağımla baş başa kalsaydım daha iyi yaşardım.
Sen tek başına yaşarsın belki, ya tokmağın diye çıkıştı etem.
Sen merak etme yavrum, o darda kalmaz, yolunu bulur. Beni mahveden insanlıktır. Ben en çok insanlıktan zarar gördüm.
Dingil'in doğru şeyler söylediğini ama insanlığın bunları ciddiye almadığını düşündü Eminemmi. Usanmış duygular, borç endişeleri ve keskin ayak kokuları arasından geçip bülbüllerin şakadığı bir gül bahçesine girdi. Ne alacaklılar, ne tahsildarlar, ne de cabbarlar. Güler yüzlü hanımlar, sevinçten zıplayan çocuklar, dupduru pınarlar. Göçüğün ve kör nefesin konuşulmadığı çardaklar, şadırvanlar.
Ben boğazımın, tokmağımın derdine düşmem yavrum diye sürdürdü Dingil. O kadar alçalmam.
Yarınım ne olacak diye bir insandan nefret ederim. Bugüne bakarım ben. Bugünü kurtarırım. Yarının boğazına ip bağlayıp bugüne çekmem. Aha geçenlerde emeğimin karşılığında saat aldım, çuha aldım, şeker aldım. Çuhayı bizim dükkancı Ribahor Hidayet'e sattım, un aldım, attım eve. Yiyin, korkmayın dedim. Karıya, çocuklara, neymiş yarınım? Yarınını düşünen yarini, yaranını düşünmez. Aklı değil mi Eminem, sen söyle.
Tatlı bir rüyadan nöbete kaldırılmış gibi irkildi Eminem mi? Yatakhanelerin bitişiğindeki ahırlardan sakavi illetine tutulmuş bir aygırın dermansız kişneyişine takıldı. Konuyu anlamadığı için hafiften esnedi. Gözünü devirip Dingil'e baktı.
Haklısın, haklı olmasına da kime ne anlatacaksın?
Doğru, ortalık eşek sürüsüne kesmiş diye sürdürünce yükten kurtulmuş gibi oldu Eminem mi? Ekmeğimin küfünden korkmam. Peynirimin seyricen kurdundan korkmam ama yarınım ne olacak diyenden korkarım.
Ulan oğlum etip duruyorsun diye patladı etem. Daha geçenlerde sen değil miydin bunlar bizi aç bırakacak diyen?
Acı acı gülümsedi Dingil. Karşısındakini zavallı duruma düşüren bir edayla.
Dikkat et, ben gene konuştuğum günü düşünmüşüm. Senin o mangış beynin almamışsa suç benim mi?
Yeter be, carcar edip durmayın diye çıkıştı Tatbasan Şükrü. İnsanın dalağını şişirmekten başka bir işe yaramaz sizin bu ağız dalaşlarınız.
Durumu iyi değildi Şükrü'nün, kuşku ve korku içindeydi. Rahatlaması için birilerine sataşması gerekiyordu. Ciğerlerinin ağrısını ölçmek için arada bir derin nefes alıyor, kendisinin de hedefini pek kestiremediği, mırıltıya benzer garip küfürler çıkıyordu ağzından. Ormandan gelen cinlerin ocakları işgal ettiği, insanları konuşturduğu kanısındaydı. Şükrü'nün durumunu iyi bilen Dingil sesini kesti. Hurşit bakışlarını lamba ışığında gezinen böceğe dikmişti. Böcek atının üzerinde sandallara giden çift tabancalı cabbardı. Haberi Esma'ya ulaştırmayı düşünüyordu ciddi ciddi. Esma bayramı anlatacak, bayramda ya sandallar yolu üzerinde pusuya yatacak ya da cabbarı dostunun evinde basacaktı. Hurşit delirmişçesine gülümsedi. Yaşasın diye bağırmak geldi içinden. Daha şimdiden bayramın adı hiçbir şey yapmadığı halde dilden dile dolaşıyordu. Cemal sırtını duvara vermişti. Tek gözünü dizine kapaklanan sağ elinin yeşil damarlarına dikmişti. Zehra'yı kendisine bağlamanın yolları üzerinde düşünüyordu. Bir kadın en çok ne isterdi? Kendini bilen, aklı başında bir kadın her şeyden evvel sevgi isterdi. Nefret eden bir kadının da sevgiye ihtiyacı vardı. Hatta en çok onun ihtiyacı vardı. Nefret eden bir kadın seven bir kadın haline gelebilir miydi? Eğer sevgi kuvvetliyse gelirdi. İyi güzel de sevgi neydi? Nasıl verilirdi? Sevgi iyilikti. Kadına iyilik eden ondan iyilik görürdü. Eve giren koca selam vermeliydi. Selam ilk iyilikti. Cemal birden eve her girişinde selam vermediğini anımsayarak irkildi. Peki bir selamla iş kurtarılır mıydı? Kurtarılamazdı. Selamdan sonra hal hatır sormak şarttı. Kadına birazcık sokulup sırtını okşamak da yararlı olurdu. Tam okşama anında gülümsemek, nasılsın ciğerparem demek kadını gevşetirdi. Kadın kolay gevşeyen bir yaratıktı. İyi güzel de ciğerpare bu insanlığa karşılık, çek elini kör domuz derse ne olurdu? Cemal durgunlaştı, ciddi ciddi düşündü. Ağzını açarak esnedi. Kötü sözü yenmenin yolu iyi sözdü.
Çek elini, kör domuza karşılık söylenecek en uygun söz, kör domuz da olsan sen benim ciğerparemsin sözüdür.
Sohbetler mırıltılara, mırıltılar horultulara dönüştü. Karşı köşeden gelen cırtlak sayıklamayla hayallerinden koptu Cemal. Güçlü bir çaresizlik duygusuyla başını ellerinin arasına aldı. Kendi içine doğru sessiz sessiz ağladı. Yandaki ahırlardan gelen seslere kulak verdi. Atların, katırların ağladıklarını sandı. İki kişi girdi içeri. Elbiselerini değiştirip çıktılar. Onların fahişelere gittiklerini düşündü Cemal. Demek ki bütün kazmalar yer altını ekmeğe doğru delmiyordu. Bazıları da fahişelere doğru deliyordu. Başını çevirip yanı başında uyuyan oğluna baktı. Göçük altından çıkan bir ölüye benzetti onu. Dehşet içinde kaldı. Madencilerin kafalarından geçirdikleri düşüncelerin eninde sonunda gerçekleştiğini söyleyen Rıza Usta'yı anımsadı. İyice korktu. Çevresine bakındı. Emin emmiden başka herkes uyumuştu. Rıza Usta'nın düşüncesinin doğru olup olmadığını sormak istedi ona. Uyuyanları uyandıracağından korktu. Kalktı dışarı çıktı. Hayret, insanlar yorgunluklarından akşam yemeklerini bile doğru dürüst yapamamışlardı. Karanlık, kömür kokusu ve ses. Yer altından çıkan kömür bloklar, küçük parçacıklar ve toz halinde yer üstüne yayılmış, toprağa egemen olmuştu. Binlerce kazma ormandan yer altına inen on binlerce direk, atlar, katırlar, arabalar, küfeler, ölüler, yaralılar, borçlular, alacaklılar, zorla getirilenler, kaçanlar, falakalara yatırılanlar, aklını kaçıranlar. Karanlıktan gelen konuşmalara kulak verdi. Redif taburları tüfeklerini bırakıp kazmalarıyla madene indiler mi? Bahriye Nazırlığı sıkıntı çekmez.
Bunun kumpanyalara bir faydası yok ki.
Olsun olmasın. Ruslara karşı savaş kapıda. Gemilerin kömüre ihtiyacı var.
Savaş sözü Cemal'i iyice korkuttu. Büyük karanlığın ötesinden göz kırpan yıldızlara baktı. Yıldızlar insanların gerçekleşmeyen büyük arzuları mıydı yoksa? Gitti üst üste yığılı tahkimat direklerinin dibine işedi. Sidiği köpüklendi, büyüdü, tufana dönüşerek açılan kuyuları, ocakları bastı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 260.